bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Kırık dökük bir yaşam. Figen Çakmak. Cem Yayınevi, İstanbul 1987. Bir kısnak kişniyordu ötelerde. Sancılıydı. Toprak sancıyordu. İnsanlar sancıyordu. Sarıya durmamış başaklar sancıyordu. Sancıyordu yaşam. Doğum gelmişti. Evlerin birinde ağlıyordu bir bebek. Bitkindi anne. Bitkindi kerpiçev. Bitkindi toprak. Suskunluk çökmüştü geceye. Susmuştu kısrak. Susmuştu toprak. Kerpiçlerde sessizlik, insanlarda yorgunluk vardı. Dinginlik mi gelmişti? Ağlıyordu bebek. Bitkindi anne. Yaşam vardı. Ya ölüm nerede? Anadolu'da yaşam, Anadolu'da kavga, Anadolu'da ölüm. Bu muydu Anadolu'nun tarihi? Anadolu nerede? Yok olmuştu Anadolu sanki. Yüceliğini yitirmiş, ufalmıştı. Çökmüştü Anadolu. Bir anam mı fazla gelmişti Anadolu'ya? Toprak hasret miydi anama? Ya benim hasretliğim ne olacak? Aldın anamı, ben ne olacağım? Ağlıyordu küçük yavru. Ağlıyordu büyük yavru. Ağlıyordu yavrular. Analar, bacılar. Ağlıyordu ötelerde bir kısrak. Ağlıyordu sarıya durmuş başaklar. Ağlıyordu insanlar. Ölüm Anadolu'da. Anadolu ağlıyordu. Aranan bir sıcaklıktı. Hani kamyonların arkasına yazılır. Bir deli sevda. İstemedim, vermediler. Rüzgar gibi geçti. Bir varmış bir yokmuş. Kamyonlar geçerken köyün yakınındaki şoseden Ayşe okurdu bunları onların arkasından. Anlam vermeye çalışmazdı. Hiç de çalışmadı. Ama tutuldu kendisi bir deli sevdaya. Aklına hiç mi hiç gelmedi çocukluğunda okuduğu yazılar. Güzel mi güzeldi. İki örük saçları omuzlarına düşer, al al yanakları güzelliğine güzellik katardı. Yoksul, verimsiz, çorak toprakları olan bu köyde Ayşe iyi bir maldı. Para getirirdi. Güzelliği başının belası olmuştu Ayşe'nin. Anası babası gözlerinin önünden ayırmıyordu onu. 13'ünde gelinlik kız olmuştu. Olur ya, kaçıverirdi birisine. Gelecek bu tehlikeyi önlemek boyunlarının borcuydu. Çeşme başı ya da harmanda, belki de başka bir yerde görmüştü ilk kez sevdalısını. Görmüştü. Görmekle kalmamış, sevdalanmıştı. Bir deli sevdaydı bu. Vermediler. Anasının yüzüne çıktı. Vermezseniz kaçarım, dedi, kâr etmedi. Koy verin, öldürürüm kendimi, atarım kör kuyuya bedenimi, dedi, kâr etmedi. Gözlerinden sakınır oldukları Ayşe'yi kaptırırlar mıydı ucuza? El alem bile gülerdi. Gün yüzüne çıkarmadılar bir zaman Ayşe'yi. Sevdalısını dövdüler, olmadı. Sövdüler, olmadı. Muskalar, hocalar kâr etmedi. Sevdalısı yine çevrede dolanır, Ayşe yine kaçarım derdi. Ana anlamıştı var olan sezgileriyle, daha ölmemiş olan duygusallığıyla, bu kız bu oğlandan, bu oğlan da bu kızdan geçmez dedi. Sen mi dersin bunları, bir güzel dövdü erkeği. Sonra da ne olmuş yani, ben sevdiğime varmadım da ne oldu? Ölmedim ya, unuttum gitti, o da unuttur dedi. Ama Ayşe unutmadı sevdalısını. Gün yüzüne çıkmasa da sevdası ışıtır oldu dünyasını. Aldı başını gitti olan kasabaya. İstedim vermediler, dedi, durdu bir zaman. Sonra nedendir bilinmez şehre göçtüğü duyuldu. Belki bu sevda eskimişti onun için. Ayşe giden sevdalısının ardından bırakmadı sevdasını. Bir başına yaşattı yaşatabildiğince. Rahatlamıştı oğlanın gitmesiyle ana baba. Gün ışığına çıkardılar Ayşe'yi. Önceleri kaçar oldu Ayşe günden, güneşten, insanlardan. Ağır ağır alıştı. Alışmayıp ne yapsındı? Anası koymuyordu ki otursun evde. Kalsın bir başına. Sararıp soluyorsun. Güne çık da yüzün renklensin deyip kapı önüne çıkarıyordu zorla. Ayşe değişmişti. Ana ayrımsıyordu bunu. Geçer dese de kendine kuşkudaydı. Bir gün deyiverdi. Aa, bu kız sayrı mıdır? Sesi soluğu çıkmaz oldu. Akşama değin eşikte oturur. Ne bir ses ne bir soluk. Erinir kalkır dolanmaya. Kesti baba. Göz önünden eksik etme. Bir şeyciği yoktur. Bir şeyci yoktur dediler ya, yanıldılar. Sayrıydı Ayşe. Onulmaz bir yara vardı gönlünde. İnliyordu sevdiğinin adıyla her gece. Gecelerden bir gece çığlık çığlığa uyandı. Anımsamıyordu sevdiğinin adını. Uçup gitmişti dudaklarından o ad. Geri gelmiyordu. Çığlık çığlığa çırpınıyordu. Durduramadı kimse. Anlayamadılar ne olduğunu. Ağlıyor, ağlıyordu. Kendinde değildi. Gün doğmaya yakın bitkin düşüp uyumuştu. Çırpınışları, göğüs geçirişleri sürüyordu ama. Gözünü açtığında yalnızdı, yapayalnız. Sevdiğini aradı, yoktu. Hep köşede otururdu. Nerede ki? Yok, gitmiş. Belki dışarı çıkmıştır. Hele bir yol arayayım. Ya yoksa dışarıda, ya gitmişse? Anam koymadı ki geleyim, oturayım şuracığa yanı başına. Kimse duymadan konuşalım. Koymadı anam. Ne ederim sensiz? Beni bırakıp gitmedin değil mi? Gitmezsin, bilirim. Gitmezsin. Aydınlanması kısa sürdü yüzünün. Gölge kapladı ardından. Kara gözleri doldu. Gece. Gece gidiyorum dedin. Gittin. Ayşe ağlıyordu. Anam, anamın yüzünden darıldı. Darılttı onu. Kızdı. Gitti. Ne derim onsuz? Koşarak çıktı evden. Delice kuyunun kapağını açmaya çalışıyordu. Hıçkırıklar tıkamıştı boğazını. Yaklaşan anasını görmedi. Ne edersin kız? Ses korkuttu Ayşe'yi. Korkusu çabuk uçup gitti. Kızgınlık kapladı bedenini. Senin yüzünden, senin yüzünden deyip vurmaya başladı anasına. Kıskıvrak bağlamışlardı Ayşe'yi. Ne olduğunu anlamaya çalışmıyordu. Ne çok konuşuyor şu adam. Öğretmenin ne işi var burada? Nereye götürüyorlar beni diye düşünmedi. Suskun akıntıda bir başına gidiyordu. Anası babası gelmiyordu. Niye diye düşünmedi bile. Sözcükleri yarı yolda bırakmıştı Ayşe'yi. El yordamıyla yaşamasını öğrenememişti daha. Gidiyordu bir başına. Umarsız ana baba acı içinde kapatmışlardı akıl hastanesine. Onmaz bir yaraydı Ayşe. Rahattı. Karışanı görüşeni yoktu. Ama sevdalısı da yoktu. Ayşe darılmıştı ona. Kırgınlıkla gittiyse gitti ne yapayım diyor, sonra da oturup ağlıyordu. Yalnızlığa fazla dayanamadı. Arkadaşlar edindi kendi gibi kırgın, küskün. En çok da o da arkadaşını sevdi. Kendilerince dertleşirlerdi. En çok ona bağlandı. Onun derdini kendine dert edindi. Arkadaşının da derdi bir başkaydı. Acı, kahır dolu, çığlık çığlığa bir yaşam. İlk günkü ağlayış bitmedi son güne değin. Her şey yine de iyi sayılırdı. O adam yaşamına girinceye dek. Ondan sonra çığlıklar acı vermeye başladı. Seslenişler kuru, cansız oldu. Ses yok, devinim yok, acı var. Yaşamı buydu işte. Ağlamayı yıllar önce unutmuşken Ayşe'yi tanıdı. Ve yıllar sonra anlattı acısını. Birdenbire çağlayana döndü gözyaşları. Göz pınarlarından dökülen yaşlar kristalleşmişçesine acı veriyordu ona. Yaşam, yaşamak bir acıydı onun için. Ayşe arkadaşının acı çektiğini biliyor ve yardım edememenin verdiği sıkıntıyı yaşıyordu. Hiç uyuma dedi Ayşe. O da arkadaşının yüzünden acı bir gülümseme dolaştı. Denedim, dayanamadım. Uyuverdim bir gece. Sonra da hıçkırıklar konuşmasını engelliyordu. Ayşe anlamıştı günler süren uykusuzluğun ardından yine karabasanlarla dolu bir gecenin geldiğini. Uyumamak da olmuyordu. Ne yapmalıydı bölünen uykuları engellemek için? Diye düşünürken oda arkadaşı beni öldürebilir misin dedi. Elbette diye yanıtladı Ayşe. Elbette demişti ya, niyesini anlayamamıştı. Onca uzun uykuda geceleri ne yaparsın? Hep karabasan görürsün. Yok dedi oda arkadaşı. Rahat etmek için başka yolum yok. Ölümü kurtuluş olarak görüyordu. Umarsız olduğunu düşünüyor, bu yaşamın noktalanması gerektiğine inanıyordu. Bilirsin, yandaki odada kalan Nergiz'i. Gece gündüz kendisini yerden yere vurdu. Alıp götürdüler aşağıya. Sonra da öldü dediler. Unuttun mu? Ayşe anımsamamıştı. Artık rahat edecek demişlerdi. Kurtuldu, huzura kavuştu. Bir daha uyanmaz, uyuyakaldı demişlerdi. İki sıcak el Ayşe'nin ellerini tuttu. Arkadaşımsın, bana yardım et dedi sıcacık bir ses. Eğer sen rahat edeceksen öldürürüm ama nasıl yapacağım? Oturup uzun uzun konuştular, kararlaştırdılar nasıl öldüreceğini. Ayşe gece yarısı arkadaşını uyandırmamaya özen göstererek usulca kalktı yatağından. Önceden tuvaletin penceresinden kırarak aldığı cam parçasıyla kesiverdi arkadaşının boğazını. Ayşe'nin diri gücüne arkadaşının çırpınışları kâr etmedi. Kurtuldu dedi Ayşe. Artık onu rahatsız edemeyecek karanlıklarla gelip acı veren adam. Evin alt katında ağzını kapatıp göğsüne bıçak dayayan adam. Kurtuldu. Görevini yapmış insanların gönül rahatlığıyla yatağına girdi. Hala sıcacıktı yatağı. Aylardan sonra ilk kez sevdalısı düştü aklına. Sıcaklığına sarılıvermek istedi. Boşluk sardı bedenini. Kalkıp arkadaşının yanına gitti. Sıcacıktı, sarıldı ona, uyudu. Ne de tatlı düşteydi uyandırıldığında. Bağırıyorlardı. Korku vardı insanların yüzünde. Arkadaşına ve kendisine bakıp konuşuyorlardı. Konuşuyordu karşısında siyahlar içindeki adam. Ellerin diyordu. Kan diyordu. Siyahlar içindeydi adam. İşte bu diye düşündü Ayşe. Bu adam. Elimden kavrayı vermişti. Kaçamıyordum demişti o. Canım çok yandı. Acıdım. Ağlamak istedim. Sus dedi. Kan gördüm. Karanlıktı demişti diye düşünüyordu. Emindi Ayşe arkadaşının düşlerine girip onu bezdirenin bu siyahlar giymiş adam olduğundan. Bak ne diyor diye kendi kendisiyle konuşuyordu. Eller diyor, elinden yakaladı. Kan diyor, kan görmüştü, siyahlar giyinmiş. O anlamamıştır, korkmuştu. Karıştırdı, siyaha karanlık dedi. Bu adam bu. Ayşe sanık sandalyesinden fırladı. Jandarmalar yakaladı, oturtmaya çalıştılar. Ayşe direniyor, çırpınışlar arasında bağırıyordu. Doktor geldi, bir iğne onu sakinleştirmişti. Siyahlar içindeki adam hala konuşuyordu. Sonunda jandarmalar koluna girip çıkardılar salondan. Parmaklıklarla çevrili bu yerin neresi olduğunu anlamaya çalışıyordu. Niye yalnızdı? Yaramazlık ettiklerinde doktorların kapattığı yerlere benziyordu. Ama orası değildi. Ayak sesleri duydu. Doktor geliyor dedi. Gelen doktor değildi. Sen kimsin diye soracaktı, vazgeçti. Yaramazlık yapmadım, beni niye buraya koydunuz diye sordu. Gülüyordu gelen adam. Güzel kızsın, körpesin de ama delisin. Niye arkadaşını öldürdün, niye söylemiyorsun? Bana söylersen sana ne istersen veririm. Yanıtlamadı Ayşe. Gitti, oturdu duvar dibine, kerevitin üstüne. Kaç gün kaldı orada bilmiyordu. Zararsız demişlerdi adama. Adam da zararsız buldu onu. Bir gece usulca açtı kapıyı, girdi içeri. Sus dedi, korkma dedi. Hiç kıpırdamadı yattığı kerevetin üstünde. Adamlar bir şeyler söylüyordu. Eli üzerinde dolaşıyordu. Anlamıyordu ne olduğunu. Korkma demişti adam, korkmuyordu. Adam kendi üstündekileri çıkartıyor, Ayşe kıpırtısız bakıyordu. Üşeyecek diye geçirdi içinden. Adam üzerine eğilmişti, hızlı hızlı solurken yırtarcasına çıkarıyordu Ayşe'nin giysilerini. Karşı koymak istedi, üşürüm dedi. Boğuk bir sesle dur dedi adam. Korkmuştu Ayşe, devinimsiz kala kaldı. Üzerine abanmıştı adam. Ne yapıyor, ne oluyor anlayamadan acıyla kıvrandı. Kesik bir çığlık attı. Adam eliyle ağzını kapattı. Karanlıktı, canım çok yandı, acıdım, kan gördüm demişti arkadaşı. Var gücüyle itti adamı üzerinden. Yara doğruldu, kan aradı, aradığını bulmuştu. Sendin o adam, bir daha onu hiç rahatsız edemeyeceksin. Kurtuldu o, dedi. Git, git diyorum diye bağırdı. Adam geri çekilirken bunları da al, pisliğin kalmasın diyerek adamın yerdeki giysilerine tekmeyi savurdu. Adam korkarak giysilerini topladı, çıktı. Bir daha seni rahatsız etmeyecek, kovdum onu diyerek üzerine giyiyordu Ayşe. Yatmak için kerevete yaklaştı. Kana baktı. Acı dedi. Yere uzandı, arkadaşının ona verdiği sıcaklığı düşleyerek uyudu. Aradığı tek şey arkadaşından ona kalan sıcaklıktı. Bu sıcaklığı nerede bulabileceğini arıyordu. Kadınlar koğuşunda dolaştığı ranzalarda. Hangi ranzada diye aramaktan vazgeçiremediler onu. Kendisine dokunan kadınlar zevk alıyorlardı ama buna karşılık istediği sıcaklığı ona veren çıkmıyordu. Seviciydi, tüm yaşamı gibi seviciliği de ayrıydı öbür insanlardan. Aradığını bulamayan, istediğini elde edemeyen çocukların hırçınlığıyla hırpalıyordu kadınları. Sonunda şikayetlere kayıtsız kalınamayacağını anladı idare. Ve bir gün sessiz sedasız alıp gittiler Ayşe'yi. Arayanı soranı olmadı. Kısaca rüzgar gibi geçti, gitti bir yaşam. İşte dosyayı kapatıyorum. Belki ortadan kaldırılır. Ayşe artık bir varmış bir yokmuş oldu. Gerçekten oldu mu bu? Sevk kağıdını ben de onaylamıştım. 84 Ankara. Bir garip espri. Gülüyoruz dolu dolu. Gülüyoruz gözlerimizden yaş gelircesine. Gülüyoruz ağlamak isterken. Bir tepkidir, bir acıdır gülüşümüz. Gülmediğimiz ne var ki? Acı olur güleriz, sevinç olur güleriz. Yaptığımıza yapmadığımıza güleriz. Yaşama, ölüme güleriz. Donar kalır bir gülümseme, bir kahkaha dudaklarda, seste. Umarsız kalırız, inanamayız. Boş bir kahkaha sesleniş olur, acıdan kıvranırız. Buruk bir gülümsemedir dudaklarımıza takılan. Yeni bir gün gülüşler getirir yaşanan anlarla birlikte. Anlar olaylarla bütünleşir, bir gülüş olur yaşam. O gün de her zamanki gibi başlamıştı. Daha doğrusu Sevda öyle sanıyordu. Hiç solmayan neşesi sonunda adım atardı güne. Bunu nasıl başarır bilinmezdi. Her insan gibi onun da kendine göre sorunları vardı. Ama yine de başarırdı dolu dolu gülmesini. Kimi zaman hüzün olurdu dudaklarında gülümseme. Kimi zaman da bir anda hüznü siliverir, başlardı neşe dağıtmaya gülümsemesi. Sevda ağır demir kapıyı itmeye çabalıyordu. Sanki açmayı başarabilecekmiş gibi. Bu kapıdan girmeye çalışırken başlıyordu aldatmacılığa ve içeride sürdürüyordu anlamsız oyununu. İçeridekilerin de oyun oynadığını bildiklerinin ayrımındaydı ama vazgeçemiyordu. Yumrukluyordu kapıyı olanca gücüyle. Gülten tüm duygusallığıyla ilgisizlik takınmış bekliyordu. Nesrin her şey yeniden başlayacak diye düşündü. Sevda tasasız, umut yüklü tavrıyla "Nerede bunlar? Niye kapıyı açmıyorlar ki?" Sabırsızlığın izleri vardı sesinde. Arkadaşlarının ilgisizliğine karşı biraz da kızgın. "Gülten, beni duyuyor musun?" Gülten bıkkınca Sevda'ya baktı. "Evet. Biliyorsun ki biraz daha yumruklaman gerekiyor. Adamların gıcığı mı var ne? Açmıyorlar hemen işte." Arkadaşı haklıydı. Hep aynı şey oluyordu. Geldiklerini görmemeleri olası değildi. Ama kapıyı böyle dakikalarca yumruklamaları gerekirdi herkesin de. "Bize hep yabancıymış gibi bakıyorlar." derken kapı birdenbire açılıverdi. "Ne o, kapıyı kıracaksınız?" dedi gardiyan. Yüzünde alaycı bir gülümsemeyle içeri aldı onları. Üçü de kızıyorlardı ve yuttuklarını sanıyorlardı. İçlerine attıklarını, kızgınlıklarını, gerçekte ise yüzlerinden okunuyordu ne düşündükleri. Maskelemeyi düşünmüyorlardı yüzlerini ve kapı hep geç açılıyordu. Gardiyana aldırmaz tavırlarıyla çok uzatmadılar sözü. Bir merhabayı bile çok görerek bir baş eğişle geçiştirdiler selamlaşmayı. Salonun olduğu binaya doğru yürümeye başladılar. Kalın duvarların çerçevelediği bir yer, yeni bir dünya gibi görünüyordu onlara. Ama ağır demir kapı bağlantıyı sağlıyordu. Kopmak olası mıydı dışarıdan? Nesrin, "Buyurun, çiçeklerle çevrili bir yol. Ağaçların süslediği bir bahçe. Gökyüzüne kaldırdın mı başını? Uçsuz bucaksız bir mavilik. Ya duvarlar? Duvarlar ne olacak? İnsan hep gökyüzüne bakamaz ya. Karamsarlık yoktu değil mi? Her gün bu kararla geliyoruz. Ve her gün unutuyoruz. Bizlere hiç yakışmıyor bu." diyen Sevda dudaklarına taktığı melodiyle konuyu kapatmaya çalıştı. Gülten yeni keşfetmiş gibi, "Bu adamlar bizi hiç sevmiyor. Artık bunu öğrendim. Pis göbekli, ne olacak? Takma kafanı." diyerek Nesrin arkadaşının sözünü kesti. "Biliyorsun ki görevlerini yapıyorlar onlar da." diye sürdürdü Sevda. "Gülten, görev mi? Bize kapıyı geç açmalarının görev olduğunu bilmiyordum." Sevda da bilmiyordu ama söylemişti işte. "Böyle düşünmediğini biliyorum. Ama niye bir şey söylemediğini anlayamıyorum. Ayrımındayım. Hep patlama noktasından geri dönüyorsun." "Elbette patlama noktasından geri dönerim. Senin sakinleşebilmen diye bir olay var ortada. Fırsat mı bırakıyorsun bana? Ben ne zaman ağzımı açmaya kalksam sen de bir şeyler söylüyorsun. Sakinliğini yitirmesen onlara karşı sorun değil. Ama yitiriyorsun. O zaman da onların tavrı alaycılıkla bezeniyor." Gülüyordu Sevda bunu söylerken. Buruk bir gülümseme tutsaktı yüzünde. Gülten'le olsun paylaşmalıydı duygularını. Her şeyi içine atamazdı ya. Hem Gülten onu severdi. Anlar, anlamaya çalışırdı. Tutsak gülümsemesindeki burukluk sesinde de vardı. Dışarıdan yeni bir soluk olarak giriyoruz içeriye. Bir şeyleri paylaşmaya çalışıyoruz içeridekilerle. Bunu sindiremiyorlar belki de. Belki onlarla ilişkimizin hiç yokmuşçasına olmasına kızıyorlar. Sesi alaycı bir ton alarak, "Unutmamalıyız ki idarenin, yani disiplinin uzantıları onlar." diye sürdürdü. Bir anlık suskunlukta Gülten neden böyle olduğunu düşündü. "Neden olayların etkisinde böylesine çok kalıyorum? Bu hüzün neden beni bırakmıyor? Sevda gibi mutlu olmaya çalışmak, mutluluk dağıtmak ne güzel. Belki bunu beceremem ama Nesrin gibi umursamaz olsaydım keşke. Ama onlar gerçekten göründükleri gibi mi ki?" Yol bitmişti. Salonun olduğu binanın önündeydiler. Burası az önce yanından geçtikleri idare binasının yanı başında uzanıyordu. "Şuraya bak, idare binasındaki infaza inat sanki kültür salonuymuş." Sevda'nın sözleri başlangıç olmuştu. Nesrin sürdürdü. "Ne için bu kültür salonu? Tutukladıkları insanları eğitmek için mi? Yoksa bir maske mi bu da?" "Bu kurum içeride çürütülmeye bırakılmış insanları ve tüm çelişkileriyle sapasağlam ayakta. İnsanları toplumdan koparıp getiriyorlar, sonra topluma kazandırma savaşımı içinde olduklarını söylüyorlar. İşte kültür salonu karşıda. Yine o merdivenler çıkılacak. Yine herkesle sohbet etmeye kalkılacak. Yine çocukça saçmalıklar yapılacak ve yine hüzünle uzaklaşılacak." dedi Sevda. Her zaman içinde oldukları kısır döngüyü yaşıyorlardı. Hep aynı diye yakınıyorlardı gittikçe ağırlaşan yürek ağrılarıyla birlikte. Bakalım önce kim çıkacak diye merdivenlere atıldı Sevda. Yavaş çıksana dedi Gülten. Hiç olmazsa burada sekmekten vazgeç. Sekmekten vazgeç. Sevda'nın yapacağı bir şey değildi bu. İvede olsa da işi ağır olması gerekse de merdivenleri seke seke iner çıkardı. Bir gün bir tanıdığı dağ keçilerine benzetmişti onu. Pek hoşuna gitmişti. Onu tanımlıyordu. Bir dağ keçisi, biraz ürkek, biraz ivecen ve oldukça da sempatik. Nasıl da gülmüştü buna. Anımsarken bunu Gülten'in sözlerini duydu. Nerede olduğunu bilmiyormuş gibisin. Neredeydi? Dışarısı ve içerisi deniliyordu hep. Neydi hüzün yaratan bu sözcüklerin anlamı? Neydi onları ayrımlaştıran? Her zamanki sorulardı bunlar. Yanıtlamaya kalktıkça da öfkeden boğulur gibi olurdu. Merdivenler bitmişti işte. Şimdi içeri gireceklerdi ve sorulacaktı onlara. Dışarısı nasıl, dışarıda havalar ne alemde? Aynı sorulara aynı yanıtlar. Bilmeden yinelenen sözlerdi bunlar. Kapıyı açın bakın. Ama nasıl olacak, hep aynı işte. Selamlaşmanın ardından gelen bu sözlerden sonra Sevda bir yana çekilir, tüm bir soruları ve yanıtları unutur, içteki hesaplaşmasına dalardı. Söyleyemediği, anlatamadığı dışarıyı düşünürdü hep. Nasıl anlatılır ki yaşamadıktan sonra? Yaşamaları gereken şey nasıl anlatılır ki onlara? O devinimi, o kargaşayı, o uyumsuzluğu, o uyumu, o iğrençliği, o güzelliği nasıl anlatabilirim? Hep kaçınırdı dışarıdan, gelecekten söz etmekten. Ne zaman dışarıyı sorsalar ezilir, ufalırdı. Kaldıramayacağı bir yüktü omuzlarında bu sözler sanki. Yine de dirençle savıverirdi soruları. Umursamazlık taşımazdı o anlarda. En kötüsü de zaman zaman dışarıda olmanın ağır gelmesiydi. Soluduğu havadan attığı adıma kadar her şeyde suçluluk duyardı. Sevdiği şeyler boğazına dizilirdi. Yutamazdı lokmalarını. Yalnız Sevda değildi bunu duyumsayan. Üçü de paylaşırdı bu ağır yükü. Kızarlardı kimi zaman kendilerine. Bu denli kapıp koyvermemeliyiz kendimizi diye düşünürlerdi. Oysa yaşanan duygular giderek yoğunlaşırdı. Mantık yoksunu canlılar oluyoruz demişti bir kezinde Nesrin. Sevda ile Gülten'in saldırısına hedef olmuştu böylece. Her zamanki gibi katı olduğunu, yalnızca kendi kuralları çerçevesinde yaşadığını söylemişti. Nesrin'in sözleri üzerinde düşünmek bile istememişlerdi. Belki de duygusallıklarının böylesine ortaya dökülmesine karşı çıkmışlardı. Nesrin haklıydı. Duyguları alıp gidiyordu hepsini. Kapıyı kapatmışlar. Biz kapatsak kıyamet kopar dedi Gülten. Sanki kıyametin kopmasını aldırıyorsun da gülüşler arasında Sevda'nın yanıtı oldu. Salonda bulunanlar geldiklerini duymuşlardı. Birinci bölüme geçerek merhabalaşmaya başladılar. Her günkü olay yaşanıyordu. Bir oyun oynanacaktı bu kurumda. Yarı açık cezaevinde ve kadın oyuncu gerekiyordu. Cezaevi idaresinin başvurduğu fakültede bu üç arkadaşı önermişti.